Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ağustos 2022 Engel Sevişim Derneği ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği EGED İşbirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yeni atanan görme engelli arkadaşlarla birlikte ve tabii daha önceden çalışan görme engelli kişiler, çalışanlarla birlikte deneyim paylaşımı, küçük bir oryantasyon etkinliği planlamıştık. Bunun için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Elif Ünver Çırpan. Kurumda 2009 Mart'tan beri çalışıyorum. Yani 13 yılımı tamamladım. 14. yılımı çalışıyorum. Psikolog olarak çalışıyorum. Çok çeşitli kuruluşlarda, daha çok çocuk kuruluşlarında çalıştım. Son 2,5 yıldır da Şiddet Önleme İzleme Merkezi'nde çalışıyorum. Aktif olarak meslek elemanlığı yapıyorum. Aramızda hem deneyimli arkadaşlarımız var, yani uzun yıllardır ya da işte bir süredir kurumda çalışan, hem de yeni atanan arkadaşlarımız var. Umarım atanma bekleyen, atanmayı planlayan arkadaşlarımız da vardır. Ve kayıttan dinleyen arkadaşlar için de yeni atanmışsanız hayırlı olsun dileyelim. Kuruma hoş geldiniz dileyelim. Ben engelsiz erişim tarafından kendimi tanıtmış oldum. EGED'in temsilcisi olarak da Oğuzhan'a söz vereyim öncelikle. Oğuzhan, merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Heyecanlı bir süreç herkes için. Farklı deneyimlerini yaşayacağımız, farklı deneyimlerin süreç içerisinde de yaşanacağı bir süreç olacak. Ve herkese hayırlı olsun. Güzel bir meslek yaşamı hepimiz için umarım bundan sonra da olur. Ben ismim Oğuzhan Al. Eğitim ve Görme Engelliler Derneği'ni temsilen de buradayım. 2020 yılından beri 2 yıldır sosyal çalışmacı olarak çalışıyorum. Benim avantajlarımdan biri ben ilk kurum açılışında başlayan meslek elemanlarından biri olduğum için 2 yıllık bir süreçte hemen hemen birçok birimi tecrübe etme şansım oldu ve bununla beraber birçok sistemi tabii ki tecrübe etme şansım oldu. Stajları saymazsak yatılı kuruluş deneyimim yok ama fazlaca sosyal hizmet merkezi açılıyor ilçelerde ve sosyal hizmet merkezlerinin hemen hemen yapıları birbirlerinin çok fazla aynısı. Birindeki işleyiş bir diğerinde de devam ediyor. Ben de elimden geldiği kadar 2 yılda farklı birimlerde edindiğim özellikle erişilebilirliğe dayalı tecrübelerimi bugün paylaşmaya çalışacağım. Tabii aramızda uzun yıllarda çalışan farklı kurumlar deneyimlemiş, farklı yerlerde hatta farklı illerde çalışmış. Belki Seçek dönemi de görmüş, daha sonra bakanlık dönemine geçmiş halini de görmüş arkadaşlarımız var. Onların deneyimleri, sizin hepiniz birçoğunuz işe başladınız. Belki 1-2 haftalık ya da 1 aylık deneyimleriniz var. Bu süreçte belki kafanızı da soru işareti olan noktalar var. Bu noktaların üzerine belki deneyim paylaşımında bulunabiliriz. Yani açıkçası bir toplantıda her şeyi sonuca ulaştıramayabiliriz ama hiç yoktan bir sonraki gün işe gittiğimizde birbirimizden öğrendiklerimizle, birbirimizden aldıklarımızla daha kaygıyı azaltmış bir şekilde gidersek bugün amacımıza ulaşmışız sayabiliriz diye düşünüyorum ben de.
Teşekkürler Oğuzhan. Aynı zamanda şu anda aramızda Özlem var. Uzun yıllardır yine kurumda çalışan, o da sosyal çalışmacı olarak çalışıyor. Başka şeyi takip edemedim. Halihazırda çalışmakta olan arkadaşlarımız kimler var acaba? Kendilerini tanıtmak isterler mi kayıt altındayken?
Gaziantep'ten Şevket. 2000, pardon,
2
99'da
dakika abi.
başladım kuruma. Öğretmenim, görme engelliyim. 99'dan bu yana, Ocak 99'dan bu yana kurumdayım. 5 yıl Eskişehir'de çalıştım. Şu an Gaziantep'teyim.
Herhalde daha eskimiz yoktur şu anda 99'dan bu yana kurumda olmuş olmanız.
Sanırım müzeliyim ben. O yüzden dinlemedeyim. Yeni arkadaşlar sanırım toplantı daha çok onlara yönelik.
Aslında hayır, tam olarak öyle değil. Biz hani birbirimizle deneyimlerimizi paylaşmak üzere buradayız. O yüzden deneyimli arkadaşların da burada olmasını önemsiyoruz. O yüzden kendinizi tanıttığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ettim hocam.
Yani şey, bunu aynı zamanda siz böyle söylediğiniz için tırnak içinde söylüyorum. Müzelik arkadaşlarımızın deneyimleri bizim için önemli. Ama sizden daha müzelikler de var kurumda tabii de. Hani
Var
aranızda
hocam, var biliyorum.
evet. Peki, bir ses daha duydum.
Merhaba.
Merhaba.
Ben Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalışmıyorum ama engelli bir memurum.
Hı. Hoş
Katılmak
geldiniz.
istedim. Bilmiyorum konuşabilir miyim?
En son deneyim paylaşımı sırasında şu anda kayıt altındayız. Kişisel deneyim paylaşımlarını şimdi yapmayalım istedik ki hani kişisel verilerin
Milli Eğitim
olarak.
Bakanlığındayım
tamam.
Ben.
Çok güzel. Tabii yani sonuçta memuriyet benzer şekilde aslında şekilleniyor günümüzde. O yüzden burada olmanız güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
Çok güzel bir yayın. İnşallah bütün bakanlıklar sizin önderliğinizde bu şekilde yayınları en yukarıya kadar ulaştırır. Teşekkür ediyorum.
Evet, gerçekten bunu bir ihtiyaç. Bugünkü belki toplantı bize bir sonraki şeylerin öncüsü olarak karşımıza çıkar.
Kendimi tanıtmadım ama ben.
Buyurun.
Ben Ümran Öztürk, Kütahya'dayım, Kütahyalıyım. Hı-hı. Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Gerçekten bu gibi yayınlar biz STK önderliği yapan insanlara çok verimli oluyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını, bu programların hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Herkese
peki,
hayırlı geceler.
Biz teşekkür ederiz. Şöyle yapalım mı o zaman? Oğuzhan, sen aslında sanırım pek çok arkadaşımız SHM'ye atandı.
Evet.
SHM'lerden bahsetmek ister misin?
Tabii.
Bu arada Şevki Hocam, rica etsem mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Dip gürültünüz var ama.
Evet, bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın, %100 görme engelliyim. Ben de
tamam.
Eşime kapatayım bir saniye. Şimdi konuşurken çünkü alttan ses gelecek. Talkback malum.
Elif, alt M'ye yapabilirsin istersen.
Kapattım.
Aslında arkadaşlar, soru cevap olarak mı gitmek daha mantıklı yoksa anlatım olarak mı gitmek daha mantıklı? Ben orada biraz takıldım. Arkadaşlarımızın merak ettiği çok şey var mı acaba?
İlk başta küçük bir tanıtım yapsak, sonra soru cevap kısmına geçsek ve herkes kendi paylaşmak isteyenler kendi deneyimlerini paylaşsa, en azından kayıt altına alınabilir bir bölümümüz olsa güzel olur. Soru cevap belki hani herkes kayıtta kendi sesinin bulunmasını istemeyebilir diye düşünerek küçük bir tanıtım yapsak, ne yapıyoruz, ne yaptık bugüne kadar, nasıldı vesaire, SHM'lerde ne iş yapılır, başka kuruluşlarda ne iş yapılır gibi küçük bir şey yapsak, sunum yapsak sanki. Yani tabii sunum derken yani hazırlanılmış bir şeyden söz etmiyoruz. Bu daha çok deneyim paylaşımı.
Aynen, doğru söylüyorsun. Olsan başlasın, devam ederiz.
Teşekkürler. Arkadaşlar, tekrardan herkese hayırlı olsun. SHM'ler bakanlığın yeni söylemleri gereği aslında görünen yüz haline getiriliyor. Hemen hemen her ilçeyi açmaya çalışıyorlar. Bazı illerde bir tane var, ikincilerini açmaya çalışıyorlar. Yapılanmaları çok garip. Zaman içerisinde siz de anlayacaksınız. İlçe müdürlüğü deseniz değil ama bakanlığın ilçedeki tüm işlerini yapıyorsunuz hemen hemen. Ve belli komisyonların sekreterliklerini yürütüyorsunuz aslında. Eskiden toplum merkezleri vardı. Belki hatırlayanlar olacaktır. Kapatıldı. Şimdi de sosyal hizmet merkezleri var. Bir bakıma vatandaşların veya dezavantajlı grupların hizmetlere ulaşmasını daha da hızlandırmak için farklı bölgelerde, farklı yapılarda, farklı büyüklüklerde açtıkları merkezler. Bu merkezler aslında temelde iki şeye dayanıyor. Bir, kişilerin, vatandaşların merkeze gelerek alabileceği hizmetlere başvurması. İkincisi, vatandaş merkeze ulaşmadan meslek elemanlarını sahaya çıkarak, sorunları yerinde tespit ederek, sorunları yerinde görerek sorunlara müdahale etmesini bulunduruyor ve bunun içinde bir sürü ekip var içlerinde ve personel durumundan dolayı fazlaca birimde görev alabiliyorsunuz. Birden fazla göreviniz olabiliyor ve bu personel hareketine göre de sürekli değişebiliyor. Ben yeni bir SHM'de başlamıştım. İlk personellerinden biriydim ve sürekli iş sayısı artışları ve farklı şekillerde yapılıyordu. Kısaca neler var? İlk başvuru izleme ve tespit dediğimiz bir birim var. Belki kuruma atan arkadaşlarımız birimleri az çok gezmiş veya o birimlerde bulunmuş, birimlerin ne iş yaptığını görmüş olabilir. İlk başvuru ve izleme tespit günü genelde kuruma gelen başvuruları almak, işte sosyoekonomik destek başvurusu, evde bakım başvurusu, diğer işte bakanlığın vermiş olduğu engelli kimlik kartı hizmetinden tutun doğum yardımı ve bir sürü yani korumaya muhtaç çocukla ilgili, koruma ihtiyacı olan çocukla ilgili gelebilecek her türlü başvuru ya aldığınız bir birim. Aslında müracaatçıyla, gelen vatandaşla ilk temasın kurulduğu bir birim. Bu birimdeki yönlendirme, bu birimdeki vatandaş vatandaşı başka bir belki bakanlığın, başka bir hizmet alanı, başka bir vakfa, başka bir belediyeye vesaire ve hizmeti veren başka bir kuruma yönlendirmenin önemli olduğu veya hizmete uygunluk kriterlerini belirleyebilmek açısından önemli bir birim. Bir diğeri aslında uygulama birimi diye geçen ama uygulama biriminde içinde fazlaca bölünmeler oluyor. Aslında temel başlık uygulama birimi. Bunun içinde genelde SED için bir, sosyoekonomik destek için bir birim kurgulanıyor. Burada sosyoekonomik destek başvuruları inceleniyor. Sosyal incelemeler yapılıyor. Bu başvurular raporlanıyor. Sosyal inceleme raporu yazılıyor. Daha sonra gerekli iş ve işlemleri yapılıyor ve süreç başlıyor. Sosyoekonomik destek için sadece ekonomik destek olarak değil, vakfın verdiği bir destek değil. Aynı zamanda psikososyal, hem psikolojik yönden hem sosyal yönden güçlendirici bir nokta olduğu için bu işi de genelde meslek elemanlarının yapması bekleniyor. Bir diğer birim bakanlığın KMÇ dediği ama literatürde koruma ihtiyacı olan çocuk diye geçen aslında suça sürüklenen, suç mağduru, suça maruz kalmış veya ihmal istismara uğramış çocuklarla bağlantı kurduğunuz birim. Ben uzun zamandır da bu birimde çalıştım. Henüz yeni bir birim değişti. Burada da savcılıktan, emniyetten, hastanelerden, mahkemeden, il müdürlüğünden, 183 başvurularından, CİMER'den veya herhangi bir şekilde vatandaş ihbarıyla, kurum tespitiyle, okullardan bir şekilde bir çocuğun ihmal veya istismara basından uğradığı, yani basından, evet fazlaca basından,
evet,
çocuğun ihmal ve istismara uğradığına dair herhangi bir şüphe, bu dayanaklı ya da dayanaksız olabilir. Yani biri bir çocuğu dövüyor olabilirler demesi bile yeterli. Bir şüphe oluşması bu böyle bir dosyanın size düşmesi için yeterli. Siz de gerekli araştırmaları yapıp işte sosyal incelemenizi yapıp aileyle görüşüp çocukla görüşüp çevresinde okuluyla görüşüp belki hastanelerden emniyetlerden bilgi toplayıp bu çocuğun gerçekten ihmal istismar uğruyor mu? Uğradıysa nerelerde sorun var? Bu sorun giderilebilecek bir sorun mu? Giderilemeyecek bir sorun mu? Giderilecekse de hepimizin okullarda öğrendiği müdahale planıyla hangi müdahale planıyla giderilebilir? Bakanlık hukuki olarak veya hizmetler açısından nasıl destekler verebilir? Bunu planladığınız ve görüşmeleri yaptığınız bazı dosyaların bir gün, bazı dosyaların bir yıl sürdüğü bir bölüm açıkçası. Ve çok dinamik, her an olayın olabileceği, her an farklı bir olayın ve farklı kurumların işin içerisinde olabileceği bir birim. Mesleki açıdan hem çok doyurucu hem de çok yorucu bir birim olduğunu söyleyebilirim. Yine uygulama biriminin içinde evde bakım var. Evde bakım çoğumuzun bildiği gibi engelli evde bakım hizmetlerini yürüten, evde bakım maaşının bağlanması, bu hizmetin verilmesindeki aksaklıklar, denetimlerin yapılması veya ilk başvuruların hizmete başlaması gibi hizmetleri yapan evde bakım heyeti var. Yine uygulama biriminin içerisinde Şehit Gazi birimi var. Şehit Gazi birimi genelde şehit ve gazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütüyor. İşte ilçedeki veya hizmet bölgesindeki şehitleri ailelerinin bilgileri, onların ihtiyaçları varsa bunların gidemeyeceği gazilerle görüşmeler, belli özel günlerde, önemli günlerde bu ailelerin veya gazilerin ziyaret edilmesi veya düzenlenen
şehit haberinin verilmesi.
Ya belki o biraz karışık oluyor.
Müdürlüğü şöyle vesaire de olabiliyor mu?
Evet.
Yine yani o birimin genelde işlerinden bir tanesi.
Aynen. SM'ye bırakmıyorlar o meseleyi. Hı-hı. Genelde valilik ve il müdürlüğündeki şehit gazi müdürü gidiyor. Zaman zaman sizi yani şöyle şehit haberi vermeye değil ama cenazede mutlaka bulunuyorsunuz. Şehit haberi verme meselesini biraz sevmelere bırakmadılar diye biliyorum. Çoktan Ankara'da yapılmıyor. Ondan eminim. Başka bir şehri bilmiyorum tabii. Daha sonra kadın şiddet önleme noktaları oluşturuldu. Elif belki daha ayrıntılı bahseder ama şönümler daha az ve SM'ler daha fazla ve insanların şönümlere ulaşması biraz daha zor olur ya da şönümlerin ilçelere veya işte diğer uzak noktalara ulaşması zor olur diye SM'lerde şiddet önleme noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda da meslek elemanı görev alıyor. Bu tamamen kadın yönelik şiddetle ilgili çalışmaları yürütüyor. Bunların hepsi gerçekten çok ayrıntı şeyler, genel geçmek istiyorum. Bir diğeri de eğitim danışmanlık birimi. Eğitim danışmanlık birimi içerisinde SM aynı zamanda koruyucu ve önleyici hizmetleri vermekle yükümlü. Koruyucu önleyici hizmetlerden dolayı da eğitim danışmanlık birimi sorumlu. İşte aile eğitimleri dediğimiz, AYEP dediğimiz aile eğitimlerini yürütmekte. Bunun dışında il müdürlüklerinin veya bakanlığın beklediği temel eğitimleri veya işte hizmet alan kesime yönelik verilebilecek eğitimleri yürütmekle görevli. Bu eğitimleri organize etmek, zaman zaman bu eğitimleri vermek. Aynı zamanda bazı SM'lerin yaptığını, bazı SM'lerin yapmadığını biliyorum. Eğitim danışmanlıkta bir veya iki tane meslek elemanı görevlendirerek bireysel ve aile danışmanlıklarının yürütüldüğü birim. Atıyorum iki kişiye sadece bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı yürütmekle görevli oluyor. Bazı SM'lerde de farklı işleyebiliyor ama bunlar dediğim gibi SM'den SM'ye değişebilir ama işin özü aynı. Bunun dışında açıkçası diğer birimler meslek elemanı değil memur arkadaşlarla ilgili. Yine evrak işlerinin yapıldığı evrak birimi, muhtebetlik yani maaş işlemlerinin yapıldığı, yine satın alma birimi, her türlü satın alma işlerini aynı yaptık ve arşiv gibi diğer memur işlerinin veya memurların görev aldığı diğer birimler var. Bu birimlerde de genelde yazışmaların yapıldığı veya satın alma işleri tamamen kurum ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik işlerin yapıldığı birimler. Genel hatlarıyla bunlar, ama bunları yaparken kullandığımız bazı sistemler var. Bakanlık sistem açısından oldukça zengin. Ben başladığımda daha zengindi. Allah'tan ABS diye bir şey kurdular yeni yeni ve her şeyi de onun için alıyorlar. Bu açıdan çok önemli. Eskiden hepsinin sistemi farklıydı. Şimdi ABS içerisinde farklı modüller giriyorlar. Temelde en önemli sistemlerden biri EBS dediğimiz, aslında belgene TÜRKSAT tarafından yapılan bir sistem. Bu Milliyetin Bakanlığı'nın kullandığı DYS ile eşdeğer bir sistem. Yazışmaların yapıldığı ve olurların alındığı bir sistem. Yazışma dediğimiz bir kurumdan bir başka kuruma resmi evrak olarak yazdığı bir şey. Örneğin mahkemeden ile ilden de size bir çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması ve bu çocukla ilgili alınabilecek tedbirlerle ilgili bir rapor hazırlanması istendi. Siz gittiniz, sosyal incelemenizi yaptınız, aileyle görüştünüz, işte okulunu araştırdınız ve çocukla ilgili belli şeyler öngördünüz ya da öngörmediniz. Sosyal inceleme raporu yazdınız, bunu ile göndereceksiniz. İl de mahkemeye gönderecek ya da göndermeyecek. Siz sosyal inceleme raporunu yazarsınız, işte çıktısını alır, imzalar, tekrar tararsınız ve Belgenet üzerinden ile üst yazıyla gönderirsiniz. Bunu Belgenet üzerinden yaparsınız. Ya da olur alırsınız. Olur nedir? Özellikle sosyoekonomik destek yapan arkadaşlar bu oluru çok kullanacaktır. Olur
bütün bir yatılı kuruluşlar da kullanacaktır. Aynen. Bütün yatılı kuruluşlar içinde şey alınır, olur alınır.
Aynen, acil koruma kararı için olur alınır. Hı-hı. Ya da birçok işlem için olur alınır. Olur da şudur. Siz bir yere yazı yazmazsınız ama bir işlem yapıyorsunuzdur. O konuyla ilgili yetkili en üst amirin onayını almaktır aslında. İmza silsilesini geçerek en üstteki SED için bir yılsa işte, ya da geçiciyse bu kuruluş müdürüdür. İki yıl yaniysa da ya kaymakamdır ya da illerde il müdürüdür. Siz en üst imzacıdan olur alırsınız. Ben işte sosyoekonomik destekten müracaatını faydalanması uygun buldum diye bir rapor yazarsınız. Olur da işte şu adreste oturan şu isimli müracaatçının yapılan işte incelemesinde sosyoekonomik açıdan şu yönetmenin şu maddesi gereğince desteklenmesi ve şu kadar ücretin şu kadar şu aydan başlamak üzere kişiye ödenmesini hususunu olurlarını arz ederim dersiniz. Siz paraflarsınız. Sizden sonra müdür yardımcısı paraflar. Daha sonra en üst imzacı müdürse müdür de olur vererek sizin o işlemi yapmanıza aslında onaylamış olur. Bu açıdan önemli. Üst yazılar ve olurların tamamı Belgenet üzerine alır. Belgenet'te en önemli nokta şu arkadaşlar. İlk kez giriş yapıyorsanız ayarlarda, sistem tercihlerinde ekran okuyucu kullanıcılar için bir etkinleştirme kutusu var. Bunu etkinleştirmeseniz de kullanılabiliyor. Kullanılamaz değil ama etkinleştirdiğiniz zaman kullanımı biraz daha rahatlıyor. Ben hem Neveda'yla hem de Jaws'la rahatça kullanabiliyorum. Belki bunun için de hani ihtiyaç olursa ileride bir araya gelebiliriz. Sistem oldukça erişilebilir diyebilirim. Bir iş yerinizdeki bir arkadaşınızla birlikte bile oturup başına beraber çözebilirsiniz. Ekran okuyucu standart kullanım biliyorsanız.
Burada bir araya girebilir miyim?
Tabii ki.
Hazır Belgenet tamamlanmamışken. Hı-hı. Belgenet aslında kurumlarda aslında bu online yazışma sistemleri kullanılmaya başladıktan sonra önceden gelen evrak, giden evrak kayıtları elden yapılırdı. Artık elden yapılmıyor. Bu kayıtlar bu türlü sistemler üzerinden yapılıyor. Bizim kurumda Belgenet üzerinden yapılıyor. Yani işte EBS Belgenet üzerinden yapılıyor. Bu da şu demek, bizim elden gelen bütün dosyalarımızın dahi taranarak PDF'e dönüştürülerek kayıta alındığı anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bir kör olarak bizim en çok karşımıza çıkan ya sen evrakları nasıl okuyacaksın vesaire gibi sorunu kökünden çözen bir yöntem aslında. Hem de yani Belgenet'in de kullanılabilir oluşu aslında kurumun bütün yazışma işlemlerini erişilebilir hale getirdiği anlamına geliyor. Çünkü biz tabii elle yazılmış evraklar taranması çok bir anlam ifade etmiyor. Yani onları çok okuyamıyoruz ama yine de bir dilekçe de olsa siz de dilekçe yazdığınızda işte bir başka kurumdan artık elden çok yazışma olmuyor ama ya yani bir elden bir başvuru dahi olsa bu mutlaka taranacak çünkü kayda girmesi gerekiyor. Kayda girdikten sonra da zaten Belgenet'e yükleniyor. Eğer bu sizi ilgilendiren bir evraksa bilgisayar kullanıyorsanız zaten bir kurum şifreniz olacak. Çünkü bilgisayarlarımız şifrelerle açılıyor. Eğer yeni başlayan arkadaşlarımıza henüz bilgisayar bazılarınız atanmamıştır ama bazılarınızın atanmış olabilir, verilmiş olabilir. Göreceksiniz ki bilgisayarlarınızı açarken sizden bir kullanıcı adı şifre isteyecek. Bu kullanıcı adı şifrenizi pek çok sistemde kullanabileceksiniz. ABS, Belgenet, bazı yetki isteyen sistemler var. Onlar için ayrı şifreler gerektirir ama dolayısıyla bilgisayarınızı açarken kullandığınız şifreyle aslında bütün evraklara size havale edilecek, bütün evraklara ulaşabilir olacaksınız. Bu bilgiyi söylemiş olayım. Yani siz de bunu bilirseniz idareciniz bilmeyebilir tabii ki. Yani sen nasıl okuyacaksın, biz nasıl yapacağız ki? Ama bu aslında sizin evimizin yapabildiği bir şey anlamına geliyor. Affedersin Oğuzhan. Böyle bir şey oldu.
Çok iyi oldu Elif. Eklemelerin. Aynı zamanda fiziki gelen evrak. Örneğin emniyetten gelen evraklar bize fiziki geliyordu. Sistem üzerinden gelmiyordu. Fiziki evrak da kurumun evrakçısı tarafından kayda girilir, taranır ve bu şekilde gönderilir. Elif'in anlattığı gibi. Yani Belgenet'in kendi bu arada kendi de tarıyor. Ben bunu fark ettim. Taranan evrakları bazen kendi OCR'lıyor ama bazen okunamaz oluyor. Onu PDF olarak indirip Finder'la kendiniz tekrar tarayıp okuyabilirsiniz. Belgenet bu açıdan çok önemli. Kendiniz evrak yazmanız açısından da çok önemli. Üst yazılarınızı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Tabii kurumların çalışma sistemleri değişiyor. Yani bizde her meslek elemanı kendi üst yazısını kendi yazıyor. Ama bazı kurumlarda üst yazıları yazmakla birkaç kişiyi görevlendirilen kurumlar da var. Yani kurumun iç dinamiklerinin ne olduğunu bilmeden bazı konularda bir şey söyleyemem. Ama Vicor için Belgenet kullanımı oldukça mümkün. Üst yazıların yazımı oldukça mümkün. Gelen yazıların okunması, gelen yazıların cevaplandırılması, kapatılması, işlem yapılması bunların hepsi mümkün ve sizinle ilgili bütün yazılara ulaşabilmek açısından, hızlı bir şekilde ulaşabilmek açısından da oldukça önemli. Belgenet'ten sonra yine sıkça kullandığımız, her gün girdiğimiz ikinci bir sistem ABS. ABS aile bilgi sistemi. Önceden YBS vardı. Yönetim bilişim sistemiydi galiba açılımı. YBS arkadaşlar hiçbir şekilde erişilebilir değildi. Giriş bile yapamıyorduk. Ben bir kere zorla bir giriş yapmıştım çok eskiden stajyerken ama hiçbir şey okunmuyordu. Sonradan değişiklik.
Ben YBS'ye hiç girmeyen bir iki kere girdim. Sonra aman aman deyip geri kaçtım. Hiç YBS ile işim hiç olmadı.
Bu arada YBS'yi herhangi bir şekilde kör olmayan arkadaşlarımız da illallah ediyordu. Çıldırıyorlardı. Bilgisayarları falan yumurtluyorlardı. Onlar da kullanamıyordu.
Ki yani yani sürekli hani donan sistemler olur ya, böyle bir yerlere falan gidersiniz, böyle sistem çalışmıyor da şu anda falan, öyle bir yerdi yani YBS. Sistem çalışmıyor da'nın sürekli kullanmak zorunda kalındığı bir yerdi.
Ve çok şükür ki ABS geldi. ABS çok daha iyi. Biz EGET olarak Nisan ayında da ABS'nin mevcut durumuyla ilgili bir rapor hazırlamıştık. Onu gönderdik ve ben bazı söylediklerimizin birçoğunun dikkate alındığını görüyorum. Birçok değişiklik var. Yine de belki eksikler var ama bu eksiklerin hiçbiri kullanılamaz değil. Sadece etiketlenmeyen birkaç küçük bağlantı var.
ABS destek@aile.gov.tr adresi, ABS ile ilgili sorunlarımızı yazabildiğimiz bir mail adresi. Buraya genellikle dönüyorlar. Yani burada bir problem yaşadığınızda genellikle, yani ABS'ye ulaşmak kolay olmuyor ama ABS destek, yani bayağı böyle ABS destek olarak yazıp @ailegov.tr'ye mail attığınızda genellikle dönüyorlar.
ABS'nin en büyük avantajı ABS hali hazırda yapılan bir sistem. Yani bir taraftan geçiliyor, bir taraftan da sürekli yapılıyor, bir şeyler ekleniyor.
Yaklaşık bir aydır hiç giremiyoruz. Yani sürekli gir çık yapıyoruz.
Çünkü evde bakımı da geçirdiler yeni. Ve evde bakımın geçmesiyle ABS bayağı. SED'in son günleri, ayın son günleri mutlaka çöker. Ben çıldırıyordum.
Bizde de öyle. KSGM'nin de kadının statüsü genel müdürlüğünün de son günleri çöker.
Mutlaka çöker ama bu geçiş dönemleri belki çözülecektir ya da serverlar güçlendirilecektir. ABS'de arkadaşlar aile bilgi sistemi aslında birçok içerisinde farklı modülü barındıran bir sistem. Ana sistemlerden biri. Bu sistemde sizin çalıştığınız birime göre yetkileriniz açılıyor. Personelden sorumlu arkadaşa söylüyorsunuz ya da müdürlük ya da müdür yardımcısı bunun yazısını yazıyor. Siz hangi işlemler yapacaksanız onunla ilgili modüller açılıyor. Örneğin Elif ve eminim kadınla ilgili birimler açıktır. Ben de çocukla ilgili tüm şeyler açık ya da setle ilgili şeyler açık. Orada ABS biraz daha yapısı karmaşık gibi görünebilir ama kullandıkça alışılan bir sistem. Birkaç kere yapıldıkça anlaşılan bir sistem. SED'in ayrı bir modülü var. Hem E-Devlet başvurularını görebildiğiniz, hem kurumdaki ilk başvurunun girdiği SED başvurularını görebildiğiniz ve işlem yapabildiğiniz SED'in modülü var. Evde bakımın yeni bir modülü var. Bunun dışında galiba artık KMÇ'nin de geçecekler. O da YBS'deydi. KMC'nin bir modülü olacak ve farklı bir sürü
yatılı
modüllerin...
kuruluşlar sanırım şu anda yoklama giriyorlar filan genel olarak. Yani herkes yeni ucundan yeni bir yerinden kullanıyor ama bazı birimler çok daha şey kullanıyor, aktif kullanıyor. Mesela KSGM şimdiye kadar 2020'nin başından beri çok aktif kullanıyor.
Bu arada
bütün
ilk geçen
orada.
KSGM'ydi.
Evet. Sertten bütün verilerini geçti. Orada şey yapıyor. Biz gelen bütün dosyalarımızı ABS üzerinden alıyoruz. Yani bazı fiziki yazışmalar dışında, yani kurum dışından gelen, emniyet ve adliyeden gelen şeyler dışında bütün dosyalarımızı, hem kendi dosyalarımızın verilerini oraya yüklüyoruz, hem de dışarıdan gelenleri de oradan alıyoruz. O açıdan iyi bir sistem.
Yani ABS'de benim şu zamana kadar yapamadığım herhangi bir işlem olmadı bu arada. Yani ekran okuyucularla uyumlu. Sadece birkaç işlemde biraz çevreden dolaşmak gerekebiliyor. Belki birkaç şey denemek gerekebiliyor. Ben de Meda ile kullanıyorum. Ama Jasto'da çok fark ettiğini düşünmüyorum. Belki bir iki nokta fark ediyordur. Şu ana kadar SED'in tamamını girmek, işte SED'in başvurularını girmek ya da evde bakım başvurularına girmek. Bunun dışında kadınla ilgili bir dönem, çok kısa bir dönem en başında çalışmıştım ben. İzlem takip formlarının vesaire girildiği bir modül var. Elif daha ayrıntılı anlatacaktır. Onların girildiği. Bunların hepsi yapılıyor. ABS'nin tamamen, yani şu an hepsinin içeriğini anlatmak da belki birileri için sıkıcı olabilir. Çünkü hangi birimde çalışacağınız çok önemli. Belki birimleri belli olan arkadaşların birimleri üzerinden konuşabiliriz. Ama SED üzerinde söylersek, SED'den önce belgeniz üzerinden olur alırsınız. Olur aldıktan sonra SED'in tüm 13 ya da 14 aşamalı bir girişi var. Her aşaması uzun uzun olan. Tek tek tüm şeyleri, aşamaları geçerek SED'e girersiniz ve üst amiriniz, müdür yardımcısı ya da müdür yetkili olan kişi sizin girdiğiniz her şeyi ödemeyi onaylar. ABS dışında benim bir dönem kullandığım, sonra tekrar değişmiş portaldı, şimdi kapı şeklinde olmuş CİMER modülü var. CİMER modülü ben kısa bir dönem kullanmıştım. Kurumun ilk başlarında ki az personelden biri olduğu için her yetkim açıktı benim. O açıdan her sistemi deneme şansım olmuştu. Zaten her işi de yapmaya çalışıyorduk. CİMER'in aralarında en az erişilebilir olan sistem olduğunu söyleyebilirim. Kullanılamaz değil ama onun çıktı almak biraz güçtü. Hala da güç. Şimdi de kimlik bilgilerini görüntülemekte zorlanıyorum. Kimlik bilgilerini bir türlü açamıyorum. Kimlik bilgilerini bir şekilde açsanız da cevap yazdığınız zaman yazıya cevap filtrelemeyle ilgili ya da arşivlemeyle ilgili başka problemler var. Ya bunların hepsi biraz uğraştıkça çözülüyor. Rahat bir kullanımı yok. Ama yine de kullanılamaz değil. Belki CİMER yetkilisi olacak arkadaşlarımız olabilir. Yine belki bundan sonra CİMER üzerine konuşabiliriz. Bunun dışında küçük modüller var. İşte doğum yardımı var. Küçük bir modül. Çok kolayca erişilebilir. Yine e-posta modülü var. e-posta.aile.gov.tr dediğimiz kurumsal e-postanızın kullandığı. Çok erişilebilir olduğunu söyleyemem ama yine kullanılamaz değil. Biraz eski Outlook'a benziyor tasarımı. Yine o da kullanılabilir. Yani 183 ile ilgili bir sistem var ama bu sisteme biz girmiyoruz. Meslek elemanları girmiyor. 183'ün ana sistemi var. Bize 183 ile ilgili bir ihbar geldiği zaman üst yazı şeklinde geliyor. Belgenet'ten geliyor. O yüzden ona girmemize gerek yok. Şehit Gazi ile ilgili veya benzerle ilgili birimler var. Bunlar dediğim gibi çok kullanılan sistemler değil benim bildiğim kadarıyla. Genel olarak en önemli iki sistem Belgenet ve ABS en çok kullanacağımız, en çok hangi birimde çalışırsanız çalışın Belgenet ve ABS bizim en çok kullandığımız iki modül. Bu şu açıdan önemli. Hani evet, nasıl kullanıldığını bilmek çok önemli ama belki de yeni iş tanımlarınız belli olacak ve idareciniz size sen şunu yapabilir misin, bunu yapabilir misin dediğinde bilin ki arkadaşlar biz ABS'yi de Belgenet'i de kullanabiliyoruz. Bilgisayar durumunuza göre, bilgisayar bilgimize göre daha da artıcı, daha da azaltıcı kullanabiliyoruz. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Kurumlarda tarayıcı olmak zorunda. Bu çok önemli. Çünkü sizin yazdığınız her evrak, kör olmanızla ilgisi yok. Diğer meslek elemanlarının yazdığı evraklar da imzalanıp taranır ve PDF halinde işlem yapılır nereye gidecekse. Ve bu tarayıcılar her türlü belgeyi tarayabilecek boyutta. Ben o tarayıcıları kendi dışarıdan gelen, mahkemeden gelen evrakları taramak için de kullanıyordum ve işime yarıyordu. Bilgisayarlarda iki türlü sistem kullanılıyor. Biri checkpoint sistemi, biri de domain sistemi. Checkpoint sisteminden bakanlık bayağı vazgeçmeye başladı ama eğer Elif'in dediği gibi bilgisayar açılır açılmaz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıyorsanız kesinlikle domain sistemindesinizdir. Ve bu domain sistemindeki bilgisayarlara sizin yetkinizle bir program kurmanızın imkanı yok. Bu yüzden kesinlikle Neveda ve JAWS veya Finder kuracaksanız bilgi işlemdeki yetkiliden destek almanız gerekiyor. Siz program kurmayı bilseniz bile o programı kurmanıza yetkiniz olmadığı için bilgisayar sizi engelleyecektir. Finder benim bilgisayarımda kurulu, Neveda kurulu, JAWS kurulu değil, hantallaştırılmış. araştırdığı için, ama bir başkasında Javasta kurulu olabilir. En çok kullandığım bilgisayardaki uygulamalar da Neve'de Finder ve ofis programları. Ofis programları zaten bakanlığın kendisi olarak geliyor. Benim genel sistemler hakkında ve iş bölümleri hakkında SHM'lerle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Belki Elif Şönüm'den veya Şönüm bağlantılı belki diğer kuruluşlardan bahsetmek ister. Ben sözü ona bırakayım. Sonra da devam edelim.
Öncelikle bir parmak kaldırma vardı. Fatma Aslan, bir şey mi soracaktınız? Bilerek mi kaldırdınız?
Evet, ben bilerek parmak kaldırdım. Ya ben 10 yıldır bu bakanlıkta çalışıyorum. Sosyolog olarak Van'da görev yapıyorum. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben birçok birimde çalıştım arkadaşlar. Yani kadında çalıştım, çocukta çalıştım, eğitimde çalıştım. Yıllardır aile eğitim programcısıyım. Onun dışında şimdi set ilk başvuru alıyorum. Yani ben hiçbir şekilde bu sistemlerin birini, yani eskiden EBS vardı, EBS'yi kullanabiliyordum. Ama BelgeNet'e geçildiğinden beridir, yani senede belki 10 kere bakanlığı arıyorum. İşte bir gelişme var mı? Bana bu BelgeNet'i kullanımı noktasında yardımcı olacak kimse var mı diyorum. Her defasında yok, daha bununla ilgili altyapı çalışmamız yok diyorlar. Her defasında beni kıyalıyorlar. Benim de söylemesi ayıp. Benim tanıdık kimsem yok. Dolayısıyla ben şey yapamıyorum. Mesela erken yaşta zorla evlilikler, KYŞ, bunların eğitimlerini veriyorum ama ABS'ye giremiyorum.
ABS'ye yükleyemiyorsunuz. O zaman şöyle yapalım bence. Bununla ilgili başka bir ASB
Elif, galiba eğitimler var. Eğitimler şeye giriliyor olabilir. IEP'in ayrı bir modülü var.
IEP'in de modülü var. Sanırım onları da artık KYŞM filan ABS'ye girilmesi beklenen bir şey. IEP'in modülü çalışıyor.
IEP'in modülü ben kullanmadım. Bilmiyorum,
ben daha
ama
önce kullanmıştım. Uzun süredir IEP'çi değilim ama. Ya da IEP'çiyim ama. Yok.
Ben IEP'le ilgili çalıştaylara da, eğitimlere de gittim, Ankara'ya falan. Hı-hı. Bunu ben çalıştaylarda da genel müdürümüz de oradayken hep dile getirdim, erişilebilir değil, erişilebilir.
Şöyle yapalım. AYEP de erişilebilir. AYEP modülü de erişilebilir. KYŞM erken yaşta zorla evlilik eğitimleri şu anda ABS'ye girmesi bekleniyor. ABS'nin eğitim modülü, eğitim etkinlik modülü de erişilebilir. Ama bunu nasıl yapacağımızı sonra konuşalım, olur mu? Şöyle yapalım. Programın sonunda iletişim bilgilerimizi paylaşalım biz. Aynı zamanda bir WhatsApp grubumuz var. Onun için hani siz de oraya ekli misiniz bilmiyorum. ASHB Görme Engelliler diye bir WhatsApp grubumuz var. Birbirimizle deneyim paylaşımı yapıyoruz. Burada en azından burada olan arkadaşlarımız da bilgilenmiş olsun. Kayıttan dinleyen arkadaşlar da bilgilenmiş olsun. Birbirimizle bilgilerimizi paylaştığımız, işte bir destek olduğumuz bir WhatsApp grubu. Çok fazla gündelik yazışmanın olmadığı bir WhatsApp grubu. WhatsApp grupları korkutucu bir şey olabiliyor bazen ya. Ama bu türlü birbirimize destek veriyoruz. O yüzden bunu yapalım. Fatma Hanım, sizle de ayrıca bağlantı kuralım. Bu alanları kullanabiliyoruz çünkü.
Çok memnun olurum. Teşekkür ederim.
Tamam. Çok güzel. Sizin de alanda çalışıyor olmanız, memnun oldum. O zaman ben de başa döneyim. Biraz şey olacak ama. Oğuzhan'ın bahsettiği bütün SHM'lerin yaptığı bütün işlemlerin bakanlıkta birer genel müdürlüğe veya daire başkanlığına tekabül ettiğini göreceksiniz. Bakanlığın web sitesini incelerseniz, bakanlık hakkında gibi bir şey var işte. Kurum teşkilatı gibi bir şey var. Orada göreceksiniz ki bütün genel müdürlüklerin temsili aslında SHM'de var. Kadının statüsü de var, işte çocuk hizmetleri de var, sosyal yardımlar da var, engelli yaşlı hizmetleri de var, Şehit Gazi de var ve tabii ki eğitim, işte yayın, daire başkanlığı vesaire, bunun her birinin şeyi var, bir temsili SHM'lerde var. Dolayısıyla il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü daha çok sanki bakanlığın, tabii il müdürlüklerinin de böyle, bu birimleri var ama bakanlığın gerçekten görünen yüzü gibi. Ve meslek elemanı olarak atandıysanız kuruma, yani sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, PDR'ci diyeceğim, rehber danışman olarak atanmışsanız, unuttuğum başka meslek elemanı kalmadı herhalde, öğretmen. Hepimiz meslek elemanıyız ve bizim kurumda maalesef bir ihtisaslaşma yok. Yani ben sosyal çalışmacıyım, sosyal inceleme yaparım, sosyal hizmet yaparım. Ben psikoloğum, sadece görüşme yaparım. ben sosyoloğum, alan çalışması yaparım. İşte rehber danışmanım, danışmanlık veririm gibi bir, öğretmenim, eğitim yaparım gibi bir konunuz yok. O yüzden herkes maalesef her çalışmayı yapıyor. Bunun öğretici bir tarafı var. Yani pek çok mesleki becerilerinizi, hele de birlikte çalışma arkadaşlarınız, paylaşımcı, disiplinler arası çalışabilen ya da idarecileriniz kişilerin gelişmesine yönelik bir şey, kendileri de bilgi sahibi ise çok geliştirici bir şey olabilmekle birlikte, aynı zamanda Oğuzhan'ın dediği o KMÇ birimi, yani çocuk hizmetleri biriminin dediği hem doyurucu hem yorucu. Genel olarak aslında, yani hangi birimde çalışıyorsanız çalışın, okulda lisans döneminde ya da yüksek lisans, nereden mezun oluyorsanız, öğrendiğinizden çok daha fazla şeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Belki sosyal hizmet mezunları hariç. Çünkü sosyal hizmet mezunları pek çok alanda zaten şey yapıyorlar, eğitim almış oluyorlar. Genel bir ihtisasları var. Ama ben okulda öğrenmediğim pek çok işi yapıyorum. Okulda öğrendiğim pek çok işi de kurumda yapmıyorum. O yüzden ben şu titrile geldim, o yüzden başka iş yapmam gibi bir seçeneğiniz olamıyor çoğu kez maalesef. Bu biraz maalesef işte biraz da dediğim gibi öğretici bir süreç. Ve bütün şeylerde, yönetmeliklerde eğer bir görev tanımı varsa, yani kuruluş yönetmeliği, bir alan çalışması yönetmeliği ise, sizin görev tanımınız, yani mesleğinizin görev tanımına ek olarak bir madde olur. Ve müdürün verdiği diğer görevleri yapmak diye, hani şunu yapmak, bunu yapmak, onu yapmak ve işte en son maddede ve işte müdürün verdiği diğer görevleri yapmak. Tabii ki müdürünüzün...
İdarecilerin en sevdiği madde.
Evet. Ya tabii ki müdürünüz size mesleğinizin çok dışında kalan bir iş veremez. Ya yani buna karşı şey yapabilirsiniz. Yani siz işte sosyal çalışmacıysanız size temizlik görevini veremez. Yani meslek elemanlıysanız meslek elemanlarının yaptığı tür işleri verebilir. Verebilir tabii, hani bu haddi aşabilir belki ama buna itiraz edebilirsiniz. Ama meslek elemanlarının yaptığı her işi size verebilirler. Verirler de yani. O açıdan şey yapmayın. Bu konuda yalnız olmayacaksınız en azından.
Burada bir parantez açabilir miyim?
Tabii.
Şimdi şöyle bir şey. Meslek elemanlarının dışındaki işleri verebilirler. Bu işleri size vermek istediğinde müdürünüz yazılı bir emirle bu işleri isterseniz, genelde yazılı emir veremiyorlar ve bu işler size kalmıyor. Çünkü görme engelli genelde santral görevlisi olarak bulundurulmak isteniyor arkadaşlar. Bunu ben yaşadım. Aklınızda bulunsun. Bana bunu yazılı emir olarak veremediler. Bu konuda da bilginiz, fikriniz olsun.
Bu bütün memuriyetler için bu arada geçerli. Yani hatta devlet işlerindeki her türlü iş için sizden yapmanızı istedikleri bir işi ya da bir istediğiniz bir şeyin neden yapılamayacağını yazıyla talep ettiğinizde, eğer bu yazıyı yazamıyorlarsa çünkü yasal dayanakları olmadığı için yazamıyorlar demektir. Zaman zaman işte bu personeli nasıl yapacaklarını bilmediklerinden, çok da her zaman altında kötü niyet aramaya da gerek yok ama bazen kötü niyet de olabiliyor tabii ki. Ama eğer memur olmayı öğrenmek de bir iş, çünkü hani üst yazı okumak, resmi yazı okumak, memuriyeti öğrenmek de bir iş. Yeni atanan arkadaşlara o yüzden çalıştığınız birimle ilgili mevzuatı okumanızı, mutlaka çalıştığınız birimin bir yönetmeliği vardır, o yönetmeliği okumanızı, çocuk alanında çalışıyorsanız 5395'i, kadın alanında çalışıyorsanız 6284'ü, engelli yaşlı alanında çalışıyorsanız işte 5378'i, bu kanunları okumanızı, başka şu anda aklıma gelmedi kanun. Yani çalıştığınız alanla ilgili her türlü mevzuatı okumanızı
kanun
öneririm.
Kanun sitesinde de mevzuat diye bir şey var Elif. Her,
evet.
Bak, her genel müdürlüğünün altında, mesela çocuk hizmetleri genel müdürlüğünün altında mevzuat linki var. Burada sadece şeyler değil, hani yönetmelik
genelgeler
artı,
filan da
genelgeler
var.
Tebliğler, evet. Görüş yazıları, bunlara evet. Dahil ulaşabilirsiniz.
Hatta işte
bazen bunlar çok mesela. İşe yarıyor. Çok önemli. Yani mesela ben bir işi 2022'ye 06 sayılı genelge doğrultusunda yapabilmiştim. Bunlar çok önemli. Bu tarz şeylere de ara ara bakmak gerekiyor.
bunun nedeni biraz da çalışacağınız alanı tanımak için de önemli. Memursanız da, yani o birimde ne yapılıyor, hele de işte hangi kuruluşta çalışıyorsanız ona ilişkin o kuruluşun yönetmeliği mutlaka vardır. Yönetmeliği okumanızı öneririm. Gayet kolaylıkla erişilebiliyor. Yönetmeliğin tam adını bilmiyorsanız bile işte çalışma alanı, ne bileyim, kadına şiddet yönetmeliği falan derseniz muhtemelen zaten bulursunuz yani herhangi bir şekilde. Anahtar kelime, doğru anahtar kelimeleri seçerseniz, ama şeyi de sorabilirsiniz yani. Hem bakanlıkta mevzuatın altında ilgili mevzuatı da bulabilirsiniz ama kurumda idarecilerinize de sorabilirsiniz. Hangi yönetmeliğe yönelik çalışıyoruz diyebilirsiniz. Ama okumanızı öneririm. Ben her yeni atandığım kuruluşun yönetmeliğini okurum. Tabii ki bunların her maddesini ezberleyemiyorsunuz. Aklınızda kalmıyor. Ama arada kaldığınız anlarda danışacağınız en temel yer burası. Mevzuat çünkü bizim en temel dayanağımız. Buna aykırı iş yapamayız. Buna aykırı iş yapılması bazen önerilir. Bazen teamül gereği öyle alışılmıştır. Size ters gelir ya da gelmez, neyse. Ama esas olan şey, siz dayanağınızı mevzuata yasladığınız ya da dayanağınız olarak mevzuatı seçtiğinizde buna karşı çıkılamaz. Bu genel olarak memuriyetin genel kuralı. O yüzden bunları okumanızı öneririm. Bunun dışında az sonra zaten ilk izlenimlerinizi siz de isterseniz paylaşacağız. Resmi yazışma yine memuriyette alışılması zor şeylerden bir tanesi. Yazışma nasıl yapılır? Benim hala mesela uzun yıllardır çalıştığı halde ya şu yazıyı nasıl yazacağım diyken her yeni önüne gelen farklı bir konu olduğunda yazıyı nasıl yazacağımızda bir şaşırıyor olabiliriz. Bazı müdürler çok saçma sapan cümleleri değiştirip geri gönderebilir. Bunlar olağan şeyler, sadece sizin başınıza gelmeyecek. Tabii yazım kurallarını öğrenmenizi özellikle öneririm. Yani çok fazla rapor yazacağız meslek elemanıysak, yazışma yapacağız. O yüzden yazım kurallarını da şeyden görebiliyoruz. Yani konu neyse, bir kelimenin yazılışı da olabilir, noktalama işaretlerinin kullanımı da olabilir, işte bir kısaltmanın nasıl yazıldığı da olabilir. Raporlarımız pek çok yerlere gidebiliyor çünkü. Yani bizi temsil ediyor, altına imza atıyoruz. O yüzden yazım kurallarını TDK Go.tr'den öğrenebiliyoruz. Hangi soruyu soruyorsak karşılığını bulabiliyoruz orada. Bu da erişilebilir. O yüzden yazım kurallarını da, bir şey yazarken yazım denetimi yaptırmayı, biçim öğrenmeyi öneriyorum. Çünkü bunlar yani şey, hizalamayı, yani sayfayı hizalamayı, bunları birbirlerinize, birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınıza kontrol ettirmekte sakınca yok. Kendi formatlarınızı oluşturabilirsiniz. O formatları, benim mesela tutanak formatlarım var. İşte kurumda kaç kişi varsa her birine ayrı tutanak formatı oluşturdum. Çünkü altına imza açıyorum. Herkesin işte ne bileyim, Elif Ünver Çırpan, Büşra Esener, işte psikolog, sosyal çalışmacı diye altında imza açtığım hazır tutanağım var. Eğer o sırada Büşra varsa Büşra'ya imzalatacağım tutanağı açıp yazıyorum falan. Bu türlü formatlarınızı oluşturabilirsiniz. Bunun dışında zaten kullanacağınız tutanak için söylüyorum. Rapor formatları zaten hazır var. Ben kuruma atandığımda rapor formatımız diye bir şey yoktu. Herkes kendi formatını oluştururdu. Mesela durum değerlendirme raporu yazacaksınız. Herkesin kendi formatı olurdu. Hatta işte bazen bakardınız, bir arkadaşınız daha güzel bir format yapmış. Aa, seninki ne güzelmiş, bu taslağı bana versene derdiniz. O yüzden herkesin raporu bambaşka olurdu. Raporunda bambaşka bilgiler olurdu bu arada. Sosyal inceleme raporları dahil. Görüşme raporu, her türlü rapor dahil. Ama şu anda TKY denen, ki sistem çok erişilebilir değil ama genellikle kurumlarda indirilmiş formları oluyor. Bunlar Word ve Excel formlarında, genellikle ofis formlarında yani. O şeyler de bizim için önemli çünkü genellikle ilk indirdiğiniz halinde, indirilmiş halinde TKY formlarının mesela sosyal inceleme raporu, geçenlerde unutmuşum, sosyal inceleme rapor taslağını hatırlıyor musun Oğuzhan? Her başlığın altında mesela işte şey diyor, vakanın öyküsü diyor. Altında o kadar uzun uzun açıklanmış ki, yani o alana neler yazmanız gerektiği, o başlığın altında hangi bilgileri yazmanız gerektiği, işte ne bileyim kişilik özellikleri gibi, her başlığın altında bunlar yazılmış. Bu bize şunu da gösteriyor. Ben bir kişiyle görüşürken ne soracağım? Yani hangi raporu yazacağınıza göre. ne soracağınızı da öğrenmenize yarıyor. Dolayısıyla aslında hangi işi nasıl yapacağınıza ilişkin de bir bilgi veriyor. O rapor formlarını, hangi kurumda çalışıyorsanız formları edinin mutlaka ve inceleyin. Yani ilk defa sadece o form yazacağınız, o raporu yazacağınızda kurcalanmamış olun. Hangi raporlara maruz kalacaksanız bir inceleyin. Dolayısıyla görüşme yapmazdan önce ya da işte müracaatçıyla, bakanlığın jargonu budur. Hizmet alan kişinin adı müracaatçıdır. Müracaat etmemiş de olsa, yani siz ona gitmiş de olsanız adı müracaatçıdır.
Çok biz öneriler. Çok olur. Ufak bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii,
sen
yorul,
tabii, seni dinlendirmiş olayım. Bu resmi yazışma kuralları çok önemli. Elif'in de söylediği gibi. Şimdi iki tür var. Bir Türkçe yazım kuralları var. Bir de resmi yazışmanın ayrı kuralları
evet,
var.
Tabii.
Bununla ilgili de bir yönetmelik var. Resmi yazışmayla ilgili. Ve galiba en sonu Cumhurbaşkanlığı bu resmi yazışmayla ilgili bir kılavuz yayınladı. Yaklaşık 200 sayfalık bir kılavuz.
Evet, ben hepsini, bak bundan haberim yoktu ya.
Hepsini belki okuyamayabilirsiniz
ben
ama.
Kafa göz yararak.
Yani o yazışma kuralları kılavuzuna da bakabilirsiniz. Orada örnekleri de var bu arada. Biraz fazla şey var. İçinden seçmek gerekiyor işinize yarayacak şeyleri. Çünkü belki ömrünüzde hiç kullanmayacağınız kurallar veya yöntemler de var. Ama temel kuralları bilmek açısından mutlaka yanınızdakilerden destek alabilirsiniz. Ya belgenet kullanmanın en büyük avantajı, belli kuralları belki çok bilmenize de gerek yok. Çünkü zaten ilgiyi o yazması gereken yere, eki yazması gereken yere, adresi yazması gereken yere, İşte
bu
konuyu,
yazıyor zaten.
İşte gideceği yeri, yazması gereken her yere yazıyor. Ama yine de özellikle şeyde, ilgide bazen değişiklik yapmanız gerekiyor ya da gideceği birim ismini belki değiştirmeniz gerekiyor. Buralarda nasıl yazılır? Hiyerarşide hangi durumlarda kullanılır? Örneğin aynı bakanlık içerisinde neden bakanlığın adı tamamen yazılmazken başka bakanlığa gittiği zaman o bakanlık veya valilik üzerinden yazılıyorsa nasıl yazılır? Bu tarz ayrıntılar var. Bunları deneyerek veya başka örnek yazıları görerek, bu da çok önemli. İyi üst yazı yazan mutlaka insanlar vardır ve bu kurumda bilinir. O kişilerin yazmış olduğu üst yazıları belki okuyarak.
Hatta bazı şeylerde, pardon böldüm. Yok. Bazı yerlerde ortak klasörler kullanılıyor, bazı birimlerde kullanılmıyor. Biz kullanıyoruz. Ortak klasörlerde bazen üst yazı şablonlar falan gibi bir klasör bulunur. Yani iyi çalışan yerlerde bunu farklı kaydet usulü. Çünkü herkes hani benzer yazıları yazıyoruz. Yani her gün yepyeni yazılar yazmıyoruz. Yani bir mesela olur formatı var. Tarihleri, isimleri değiştiriyorsunuz. Geri kalan yazı aynı kalıyor. Dolayısıyla bir kere format oluşturduğunuzda olurla ilgili atıyorum yazmış oluyorsunuz. Ya da işte biz mesela sağlık tedbiri yazısı yazıyoruz. Belli yani o ne, orada ne yazılacağı zaten kanundan alıntı yapılmış vesaire. Sadece isimleri, tarihleri vesaireleri değiştiriyorsunuz. O yüzden bu formatların oluşmuş olması önemli. Ha, belgenete kopyalarken bazen kaymalar yaşanıyor. Ama aşağı yukarı ne yazacağınızı biliyorsunuz. O açıdan şey, varsa eğer böyle hazır yazılmış formatlar, onları da inceleyin. Bölmüş oldum olsam.
Yok estağfurullah, ben sen dinlen diye araya girmiştim zaten.
Teşekkür ederim.
Yani üst yazıların evet formatları oluyor ama yine de neyin neden yapıldığını bilmekte fayda var. Bazen kopyala yapıştırıla yapılan hataları görüyordur Elif de kendisine gelen yazılarda.
Aa evet. Yani mesela bir kişi şey Oğuzhan Al'la ilgili bir şey yazıyorum ama Özlem Öztürk'ün yazısının üstüne yazıyorum. Bir Oğuzhan, bir O, A, bir işte Ö olarak geçiyor. İşte tarih değişmiş oluyor bilmem ne. Hani bu türlü şeyler çok oluyor.
Ya da yanlış birime yazılan yazılar
tabii,
falan çok
tabii,
görüyoruz.
Tabii.
Ya da yanlış birime havale edilen yazılar falan. Yani bunlar olabiliyor. Sehven kelimesini ilk öğreneceğiniz kelimelerden biri. Bir şey olduysa sehven...
Yanlışlıkla
sehven,
yani.
Yani kamuda yanlışlıkla kullanılan, yerine kullanılan evet. Hayat kurtarıcı bir kelime. Sehven gönderilen yazı gereği falan diye işlemi düzeltmenin faydası var diyebilirim ben de.
Söz isteyenler arkadaşlarımız var.
Son olarak hemen unuttuğum bir şey var, onu da ekleyebilir miyim?
Tabii.
Hangi kurumda çalışırsanız çalışın, meslek elemanıysanız görevli olduğunuz bir iş var. O da 5395 tedbirleri, danışmanlık tedbirleri. Bilmem iş önündekilere geliyor mu Elif ama kuruluşlarda ve SYM'lerde çalışan, il müdürlüklerde çalışan her meslek elemanının danışmanlık tedbiri yürütür. Yine okullarında çocukla ilgili ders alan ya da çocuk koruma kanunuyla ilgili ders alan arkadaşlarımız danışmanlık tedbiri ne olduğunu biliyordur. 5395'ten de bakılabilir. Danışmanlık tedbirinde bir çocuk hakkında verilen o tedbiri yürütürsünüz. Aileyle veya çocukla görüşürsünüz. Danışmanlık tedbiri yazısı size geldi. Dosya size havale edildikten sonra en kısa sürede tebliğ tebürlüğü hazırlanır. O dosyanın sizde olduğu size tebliğ edilir ve dosyanın sorumluluğu tamamen sizdedir. Yani SED'in, işte KMÇ'nin, işte kadına yönelik şiddetin bir nevi sorumlusu sizken ama bir numaralı sorumlusu aslında idare amirinizdir. Ama 5395'te durum farklı. İdare amiriniz hiç sorumlu değildir. Tamamen dosyanın sorumlu size aittir. Arşivlemesinden, saklamasından, yapılacak işlemlerden tutun da tebliğ tebellüden hemen sonra aileyle çocukla görüştükten sonra 10 gün içerisinde uygulama planı hazırlarsınız. Uygulama planı.
Onun da bir formatı var.
Evet, onun da bir formatı var ve yine ilden ile değişen ama bizim ilde il müdür yardımcısının imzasıyla, bu kez en üst amir il müdür yardımcısıdır. Onun imzasıyla ilgili mahkemeye, üçüncü çocuk aldıysa üçüncü çocuk, işte hangi çocuk? Mesela benim bir tane dostum
aile var. Mahkemesi bazı illerde.
Aynen. Adıyaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi mesela. Benim bir tane danışmanlık tedbirini yürüttüğüm dosyaya ben Adıyaman'a yazıyorum bu dosyayla ilgili ne olursa.
Hangi mahkemeden gelmişse oraya yazıyoruz.
Evet, oraya uygulama planı yazarsınız ve onaylanmış günün sırasını istersiniz. Hakim sizin planınızı onaylar ve 3'er aylık dönemlerde de uygulama değerlendirme raporu hazırlarsınız. Bunun da bir formatı var. Bu formatta göre de hazırladıktan sonra 3'er aylık dönemlerde mahkemeye bu yazıyı gönderirsiniz. Eğer danışmanlık tedbirinin kaldırılmasını öngörüyorsanız yine bunu değerlendirme raporunuzda söylersiniz. Eğer danışmanlık tedbirinin uygun olmadığını, çocuğun kurum bakımı altına alınması gerektiği ya da başka bir tedbir istiyorsanız, sağlık tedbiri istiyorsanız ek olarak çocuk hakkında sosyal incelemeli raporu hazırlar ile gönderir ya da işte mahkemeye gönderirsiniz. Bu hangi kurumda, hangi birimde çalışırsanız çalışın yapacağınız bir iştir. Ortak
bir istisnası var. 4B'li çalışanlar 5395 ek bir ödemeye tabi bir uygulama. Ek ödeme 49 mu? Öyle bir şeydi. Ama 4B'li çalışanlar ve ASTEF personeli bunu
ve
alamadığı için. Evet yani 4D'liler. Bunu evet, alamadığı için birkaç tane emsal uygulama var sanırım. Eğer bu işi yapmak istemiyorsanız ve 4B'li 4D'liyseniz eğer danışmanlık ücreti alamadığımdan danışmanlık tedbiri uygulamak istemiyorum diye dilekçe yazabilirsiniz. Geçenlerde bizim il müdürlüğünde de bunu soruyorlardı sanırım Samsun'da mı bir yerde buna ilişkin bir emsal uygulama bir karar verilmiş görüş yazısı varmış. O yüzden bizimkiler de görüş soracaklardı. 4B'li 4D'li arkadaşlar varsa bu konuda yapmak istemiyorsanız yapmak öğretici. Yani yanlış yapmaktan çekinmeyin. Çocuk hizmetleri çok öğreticidir meslek elemanları açısından. Çocuk hizmetlerinde çalışmak gerçekten kuruma ait pek çok şeyi öğretir. Sorumluluğu yüksektir evet ama çocuk hizmetlerinde deneyim kazandıktan sonra korkacağınız hiçbir birim yok. Yani sizi zorlayacak hiçbir birim yok. KMÇ de öğrendikten sonra biraz acıtıldıktan, aşındırıldıktan sonra gerçekten kurum sizin için çok kolay olacaktır. O yüzden yani yine de istemiyorsanız 4B'li 4D'li çalışanlar olarak bu dilekçeyi verebilirsiniz. Umarım ki ilinizde
görüşü sorar. Dört aldıysanız da tebliğ tebeli yaptıktan sonra muhtemelen bir dilekçe yazarak E49 ödeneğinden faydalanmak istediğinizi yazabilirsiniz. Bir dosyada olsa, 10 dosyada olsa belli bir ücret var. Aynı o parayı alıyorsunuz ek olarak arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar.
Hamza arkadaş söz istemiş. Sonra Fatma arkadaşı söz vereceğim. Hala söz istiyorsunuz.
Arkadaşlar iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız için hepinize ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten bizim yapmak istediğimiz ve yapamadığımız bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ederim sizleri. Ben Hamza Demir. %90 görme engelim. İstanbul'dan katılıyorum çalışmanıza. Enerji Bakanlığı'nda çalışıyorum ben de. Biz kamu işçisi statüsündeyiz. Aslında kamunun üvey evlatlarıyız. Çünkü bahsettiğiniz hiçbir programı biz kullanamıyoruz. Belgenet vesaire diğer programların hiçbirini. Ve bizim kendi kurumumuzda bu bahsettiğiniz problemlerden ve bahsettiğiniz çözümlerden daha çok odaklanmamız gereken daha mühim noktalar var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi biz şu an burada katılımcı sayısından daha çok kendi kurumumuzda engelli varız. Ve hepimiz iki idari binada toplanmış durumdayız. Ama biz kendi aramızda birlik beraberlik sağlayamıyoruz maalesef. Ve bizim kurumumuz birlik beraberlik olduğu süre boyunca güzel imkanlar veriyor bize. İşte engel haftasını falan şehir dışında eğitim adı altında mini tatil şeklinde geçirebiliyoruz vesaire vesaire. Çok sağlam haklar kazanabiliyoruz. Ama biz bu kendi birlik beraberliğimizi sağlayamıyoruz ve bundan dolayı da biz yaklaşık 15-16 kişiyiz kendi kurumumuzda. Fakat hiçbir şekilde amirlerimiz ve müdürlerimiz tarafından fark edilmiyoruz. Bütün özlük haklarımız olsun, kendi devletimize vermiş olduğu, anayasanın bize vermiş olduğu haklar olsun. Bu gibi haklarımızı biz alamıyoruz. Onun için bu gibi toplantılar sizin yapmanız açıkçası bize de cesaret veriyor, bizi de cesaretlendiriyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun böyle bir program düzenlediğiniz için.
Ne demek? Tabii bir kurum, biz şu anda hani bir destek kendi WhatsApp ağımız olduğu için bu böyle bir şeyimiz aklımıza gelebildi. Bu türlü ağlar kurmak belki önemli bir şey. Her bakanlığın kendi iç işleyişleri var. Evet. Her bakanlığın kullandığı sistemler var. Her bakanlığın hı hı. ayrı meslek grupları var. O yüzden belki hani o konuda örgütlenip bir şeyler talep edilebilir yani çeşitli bu konularda çalışan derneklerden.
Konuşmamın başında da söylediğim hı hı. gibi biz örgütlendiğimiz zaman gerçekten hayal edemeyeceğimiz haklar alabiliyoruz, talep ediyoruz ve alıyoruz. Ama biz kendi kurumumuzda aynı idari bina içerisinde 16-17 kişi olmamıza rağmen kendi aramızda bir birliğe gidemiyoruz maalesef. Kendi aramızda bir birlik olmadığı için de bu sefer amirlerimiz ve şeflerimiz tarafından yok sayılıyoruz.
O zaman daha iyi günlere inşallah diyelim.
İnşallah.
Başka çok fazla parmak kaldıran oldu. Kamer Gülçin.
Şimdi ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işte yeni başladım.
İnegöl
Sosyal Hizmet Merkezi'ne teşekkür ederim. İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi'nde başladım. Ben şu an Belgenet'e bahsettiğiniz gibi giriş yapabiliyorum ama şeye giremiyorum işte bu aile bilgi sistemine, keza diğer sistemlere. Onun dışında bakanlığın işte bu postasına girebiliyorum yani Outlook gibi, Outlook düzeneğindeki. Ama şöyle yani şu an bana herhangi bir dosya verilmiyor. Belki bilmiyorum hani yeni olduğum için de olabilir. İşte başlayalı 3 hafta falan gibi bir zaman zarfı oldu. Bana şu an herhangi bir dosya verilmiyor işte. Böyle her
şeyi yapalım mı? Bölmüş olacağım ama hala kayıt devam ediyor. Eğer isterseniz hani son bütün parmak kaldıran arkadaşlarım için de bunu söyleyeyim. Kaydı durdurduktan sonra ilk izlenimlerimizi paylaşmak belki kişisel veriler açısından da mahremiyet açısından. Çünkü bunu sonradan da dinleyeceğiz. Ya dinleyen arkadaşlar olacak. O yüzden kendiniz değerlendirirseniz hani bu durumu. Kaydı az sonra durduracağız. İsterseniz o zaman da paylaşabilirsiniz.
Tamam o zaman. Tamam. Kaydı durdurduktan sonra. Tamam, teşekkür
ederim. Yani şu anda durdurabilir miyiz peki Elif? Belki o noktaya geçti gibi.
Eğer uygun olursa ben deneyimlerimi paylaşmak isterim. Yani arkadaşlarla izin verirlerse uygunsa.
Tabii deneyimli arkadaşları açısından yani söylenmemiş bir şeyleri söylemek açısından katkın olacaksa Özlem özellikle önemli hani kayıtta bulunması açısından ben birkaç şey daha söylemek istiyorum sadece senden önce onları da tamamlayıp sonra sana söz versem olur mu?
Olur söylenmemiş şeyleri söyleyeceğim birkaç kuruluş ve bir sistem tanıtımı yapmak istiyorum.
Tamam. Ben son birkaç şey daha söyleyeyim sana sözü bırakayım o zaman. Bu arada memur olarak atanmış olan arkadaşlarımız da vardır. Bu arkadaşlar santralde çalışacak olabilirler, büroda çalışacak olabilirler. Memur olarak atanmışsınızdır. Size bir görev tanımı bulunamadığı için herhangi bir yere verilmiş olabilirsiniz. Az önce konuştuğumuz bütün şeyler ışığında yazışma yapabilirsiniz. Yani sadece biraz öğrenmeniz gerekir. Tabii memuriyet yani memuriyet denen şey işte Oğuzhan'ın az önce dediği resmi yazışma kurallarını öğrenmek. İşte ne nasıl yazılır bunu bilmek ya da işte hangi yazı geldiğinde nereye gönderilir kurumu tanımak bu açılardan önemli. Yazışma yapabilmek şu açıdan kıymetli olur. Zaten yapabilecekseniz yani atandığınız pozisyon uygunsa şu açıdan önemli. Kurum genel olarak hem erişilebilir hem de yani siz de daha çok doyum alırsınız. Bir istemediğiniz zaten işte bir üniversite mezunu olabilirsiniz, lise mezunu yani kendi öğrendiğiniz işleri yapabilmeniz açısından uygun bir kuruluş bakanlık. Şeyi diyemem. Mesela Oğuzhan dedi ABS'yi kullanabiliyoruz, belgeniz kullanabiliyoruz. Bunlar mükemmel sistemler değil bu arada. Hani bu bir sürü şey söyleyebiliyoruz. Eleştirilebilecek Yani erişilebilir işlerimizi çözebiliyoruz. Bazı şeylerin etrafından dolaşarak çözüyoruz. Bazı şeyleri ezbere olmuştur diye düşünerek çözebiliyoruz ama çözülemez değil. O yüzden birbirimizle haberleşmek önemli. Birbirimizle bir şeyleri sormak, birbirimize destek olmak o yüzden önemli. Çünkü bazen de öyle oluyor ki casusunuzun bir şeyi bozuluyor ya da ekran okuyucunuzun bir şeyi bozuluyor. Bir tane bileşeni bozuluyor ve aslında sizin sistemin erişilebilirlik sorunu yok ama sizin kullandığınız ekran okuyucunun bir şeyi bozuk ya da sürümü daha düşük. O yükseltildiğinde de sorun çözülmüş olabiliyor. O yüzden bu açılardan birbirimizle haberleşmek gerçekten sorunları çözen bir şey. Daha çok bildiğimiz için bu oturumu yapmış değiliz. Daha çok çalıştık, daha çok deneme fırsatımız oldu. O açılardan bunu yaptık. Yani sizin de yapamayacağınız bir şey yok. Memur da olabilirsiniz. Meslek elemanı olduğunuz zaman da şöyle şeyler çıkabilir karşınıza. Sen nasıl incelemeye gideceksin? Sen nasıl şunu yapacaksın? Hep şöyle söylemler duyarım. Bir kör sosyal inceleme yapamaz. Çünkü ya gittiği evde fare varsa nasıl bunu görecek falan gibi şeyler. Bunu çok duydum ben. Bir evde fare oluncaya kadar başka pek çok şey yolunda gitmez. Kendi yöntemlerinizi bulursunuz. Daha çok pratik yaptıkça ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Buzdolabına bakmanız gerekiyorsa izin isterseniz açar dokunursunuz. Eldiven giyersiniz gerek olursa. Siz bir incelemeye gittiğinizde o evde her şeye bakabilecek durumdasınız. Yani dokunarak da bakabilirsiniz. Bu dokunmayı da içerebilir. O yüzden böyle şeyler de söyleniyor olabilir. İncelemeye de gidersiniz. Eğitim de yaparsınız. Hiç ben deneyimlemedim, hep istedim, olmadı. Afet alanında da çalışırsınız. Biraz daha zor olur ama çalışırsınız, çalışabiliriz. Ama yapamayacağımız, bizimle aynı meslekten olup da çalışan insanların, kör olmayan insanların yaptığı her türlü işi yapabilmemize bir imkan var. Ben dediğim gibi afet dışında şimdiye kadar, ki onlar da genellikle gönüllü oluyor. Hani her isteyen her şey gitmiyor. Her türlü işe yaptım. Benimle birlikte akranlarımla onların yaptığı her işi yapıyorum. Ve bir engel olmuyor. Daha başarılı, daha bir şey olduğum için yapıyor değilim. Sadece öğrenmeye meraklıyım. Kendime güveniyorum. Yapabileceğime inanıyorum. Çözüm, sorunlar yaşamıyor muyum? Tabii ki yaşıyorum. Daha çok soruyorum, daha çok bir şey. Ama görüyorum ki pek çok insanın çözmek için daha zorlandığı konular var. Hepimiz birbirimizle bir şeyler paylaşarak sorunlarımızı çözüyoruz. Çözüm buluyoruz bir şekilde, baş ediyoruz. O yüzden önünüze bu konuda şeyler çıkabilir. Yani şunu nasıl yapacaksın? Bu olur mu ki? Siz kendinize güvenin. Yavaş yavaş deneyin. Bir gün olacak, yani oluyor. İdareciniz de anlıyor siz de kendinize güvendikten sonra. O açıdan kendinize de güvenmenizi öneririm. Çünkü başkalarından daha az bir şey değilsiniz. Hiçbirimiz değiliz. O açıdan kendimize de güvenelim. Cuma Bey'e de sözü vereyim. Çünkü önce ona söz vermiştim. Sonra Özlem'e sözü bırakayım.
Öncelikle herkese merhabalar. Sesim ulaşıyor değil mi?
Evet. Az önce uyarımı hatırlıyorsunuz değil mi? Deneyim paylaşımı, ilk izlenim vesaire. Kayıttan sonraya bırakmak istediğiniz bir şeyse Özlem'den sonra konuşabilirsiniz.
Yok, ben deneyim paylaşımından ziyade farklı bir konuya temas etmek istiyordum. Böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için hem sizlere, hem Engelsiz Erişim Derneği'ne, hem Eğitimde Görme Engelli Derneği'ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi aslında belki bu program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan görme engelli memurlara yönelikti. Bunlar nerede çıktı diye düşünülmüş olabilir ama ben de mesela İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir personelim. 1,5 yıldır çalışıyorum. Ben belki bir yerinden bir şey tutar, benim işime de yarar diye aslında katıldım. Çünkü hem de ben PDR'de okuyorum. İleride belki Aile Bakanlığı düşünürsem de bana katkı sağlayabilecek şeyler olduğu düşüncesiyle katıldım açıkçası. Çünkü benim de mesela yaşadığım kurumlarda özellikle erişilebilirlik konusunda bazı sorunlarım vardı. CİMER konusunu Osman Bey'di yanlış hatırlamıyorsam bahsettiği evet. için bir dikkatimi çekti. Benim aslında bununla ilgili bir sorum olacaktı. Yani aslında ben şu konuda bilgi sahibi değilim. Şimdi bizim kurumda da CİMER portalı kullanılıyor ama bütün kurumlar aynı şekilde mi, aynı biçimde kullanıyor bunu bilmiyorum işin gerçeği. Bu konuda bir bilginiz var mı? Bunu öğrenmek istiyorum da eğer aynı şekildeyse de erişilebilir konusunda bir şekilde kullanılabiliyor denilmişti. Bunun hakkında ben bir bilgi edinmek isterim de o yüzden aslında söz hakkı istemiştim.
Ben hiç CİMER kullanmadım. Bize bu türlü ihbarlar hep WhatsApp üstünden ve müdür tarafından geliyor. Ya üst yazıdan da önce zaten ihbarlar acil müdahale gerektirdiği için genellikle bu türlü şeyler hiç kullanmadım.
CİMER şöyle, ben WhatsApp ihbarına çok gittim, çok komik oluyor. Yani ihbar başka, olay başka çıkıyor genelde WhatsApp'tan gelen ve çok iletildiği şekilde geliyor büyük ihtimal. Bir de genel müdür daire başkanına yazmış oluyor. Mesajda sayın daire başkanım şu konuda diye aşağı kadar size kadar gelir. Size gelen mesaj da aynı şekilde. Çok
sayın daire başkanı olarak olaya müdahale etmiş oluyoruz.
Ben şu anki CİMER sistemine CİMER'in kendi modülü üzerinden görüyorum. Yani Aile Bakanlığı'nın bir modülü değil. CİMER'in kendi modülü. Ama CİMER her bakanlığa aynı modülü mü açıyor? Yoksa her bakanlık için farklı bir modül mü yapıyor? Bunu çok zannetmiyorum ama %100 emin değilim. Ben ortak bir kullanım alanı olduğunu düşünüyorum ve her kişi, her şey için, her kurum için kullanıcılar tanımlanıyor ve kullanıcılar kullanıcı adı şifreleriyle giriyorlar ve düşen CİMER başvurularını alıyorlar. Belli temel farklılıklar olmakla birlikte CİMER yapısının her kurumda aynı olduğunu zannediyorum ama inanın emin değilim. Denemek lazım birkaç kurum, farklı kurumlarda. Belki Milli Eğitim'den bir arkadaşımız da varsa ileride onlardan isteyip. CİMER bir yıl önce en son kullandığımda bugünkünden daha erişilebilirdi. Bugün ben tekrar CİMER girişi yaptığımda biraz daha bugün aynı zamanda bu akşam için ben bir arkadaşımdan şifre isteyerek CİMER girişi yaptım. Orada gördüğüm bazı noktalar biraz daha problemli hale gelmiş idi. Başvuruları okumak da problem yok. Başvuru metnini görmekte, başvuru hareketlerini görmekte problem yok. Cevap yazmakta, cevap metnini yazmakta bir problem yok. Ama cevap metnini bir şeye, bir orada yukarıda işlem yapılan ve işlem yapılmayan başvuru var. Bunlar etiketli değil. Bunlara tıklıyorsunuz, tadınız mı anlaşılmıyor. Bir de orada şablon seçme alanı var. Şablon seçme, yani cevap şablonları var hazır CİMER'de. O şablon seçme alanını erişilebilir bulmuyorum ben. Ama onun dışında cevabı yazdıktan sonra cevabı onaylama, gönderme ve bu tarz işlemler erişilebilir. Yani %60-70 civarında bir oran verebilirim erişilebilik açısından açıkçası.
Belki bu açıdan arkadan dolaşma yolları falan gibi.
Biraz fazla dolaşmak gerekiyor.
Hani,
ABS.
O türlü bir oturum yapmak belki. Evet. Hani hepimizin ama ABS dertleri.
CİMER'den çok daha iyi durumda mesela. Belge netlisi çok daha iyi durumda. CİMER muhtemelen onlarla eşit düzeyde değil, onu söyleyebilirim.
Yine de ABS'de de arkadan dolaşmak gereken yerler olabiliyor. Belge nette sabretmek gereken yerler olabilir. Çok yavaş. Belki hani bu konularda da ayrı bir oturum düzenleyebiliriz. Çok fazla söz isteyen arkadaş var görüyorum ama önce Özlem'e söz vermek istiyorum bununla ilgili.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir toplantı düzenlediğiniz için. Ben çok kısacık çalıştığım kurumlardan ve bu kurumlarda kazandığım deneyimlerden söz etmek istiyorum. Şimdi hep sistemler üzerine konuştuk. Ancak bizi bu kurumlarda ne gibi tehlikeler bekliyor? Biz nasıl bir işleyişte bu kurumlarda çalışıyoruz? Bu konular üzerinde konuşmadık. Biraz bu konulardan bahsetmek istiyorum. Kadın Konuk Evi, Huzur Evi ve Yönet Ayıp diye bir aile danışmanlığının yapıldığı bir sistem var. Üç konudan çok kısaca bahsedeceğim. Huzur Evi'nde zaten biliyorsunuz yaşlılar kalıyor. Ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılıyor. Biz burada nakil işlemlerini yapıyoruz yaşlıların ve onların işte bakımlarıyla vesaire ilgileniyoruz. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Yaşlı geliyor, size görüşmelerinde işte Alzheimer olduğunu söylüyor ve Alzheimer olarak sizi kandırmaya çalışıyor, Alzheimer olduğunu söyleyerek size isteklerini yaptırmaya çalışıyor ve sizi görme engelli olarak gördüğünde bu süreç biraz daha kolay işleyecekmiş gibi gelebiliyor ona. Bu süreçte de bizim yapmamız gereken ekip çalışması yapmak, ekip çalışması içerisinde, işbirliği içerisinde gerçekten onun o durumda olup olmadığını anlamaya çalışmak, algılamaya çalışmak ve ondan sonra harekete geçmek. Bu çünkü meslek elemanının olmazsa olmazı, meslek elemanlığının. Kadınlar da aynı şekilde barınma ve can güvenliği riski olanlar olarak kalıyorlar yatılı kuruluşlarla. Burada da çok önemli bir nokta var. Can güvenliği riski olanları hemen nakil etmek gerekiyor başka bir yere. Barınma riski olanlar, barınma durumu olanlar, riski demeyeyim, bu kuruluşlarda kalmaya devam edebiliyorlar. Ancak can güvenliği riski olanları, gerçekten can güvenliği riski olanları tespit etme noktası da bazen çok zorlayıcı olabiliyor. İşte benim can güvenliğim var diyor ama can güvenliği riski yok. Sonradan ailesine dönebiliyor. Siz boşu boşuna nakil raporları yazmış oluyorsunuz. Bu durumlar çok önemli. Mesela onların dışarıya çıkmasına siz karar veriyorsunuz mesela. İş bulmalarına, onların sosyal hayat yaşamalarına. Dolayısıyla can güvenliği riski olan bir kadını siz dışarıya çıkardığınız zaman size bayağı bir sıkıntı olabiliyor. Bu noktalarda ben yatılı kuruluşlarda çalışacak olan arkadaşların çok dikkat etmesini isterim. Onun dışında şu an aile danışmanlığı işiyle uğraşıyorum ben ve aile danışmanlığında da Yönet AYEP diye bir sistem modülü var bu sistemlerin dışında. Bu sistemde erişilebilir, bu sistemde başvurular E-Devlet'ten geliyor. Biz E-Devlet'ten gelen başvuruyu arıyoruz, başvuran kişi bize geliyor. Randevu usulü çalışıyoruz. Başvuran kişinin artık sorununa göre işte aile içi iletişimse aile içi iletişim, yas danışmanlığıysa yas danışmanlığı bunların her birini yapabiliyoruz. Tabii bunun sertifikası var. Bu sertifikayı işte öncelikle psikoloji mezunları olmak üzere sosyal hizmet mezunları, çocuk gelişim mezunları vesaire alabiliyorlar. Bakanlığımızda bu şekilde bir iş bölümü de var. Görme engelli bir uzman olarak da benim en çok dikkat ettiğim şey kişinin ses tonu, kişinin tavrı, kişinin işte ağlayıp ağlamadığı mesela konuşurken ne bileyim telefonuyla oynuyor mu? Misal söylüyorum herhangi bir şekilde bir ses çıkarıyor mu? Bana böyle he he he falan gibi böyle gülme efektleri denebilir. Bu tür böyle ses çıkartıyor mu? Dikkati tam mı? Mesela bunu güzel sorularla tespit edebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Çok uzun konuştum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Aslında çok güzel şeyler söyledin. Mesleki becerilerin gelişmesiyle ilgili yatılı kuruluşlar evet bazı açılardan mesafeyi güzel korumamızın gerektiği. Ben uzun süre çocuk kuruluşunda yatılı kuruluşlarda çalıştım. Kadın konuk evinde çok kısa bir süre çalışmam var. Yatılı kuruluşlarda çalıştığımız zaman hizmet alanla çok fazla yüz göz olma ihtimalimiz oluyor. Ve işte eğer şeyin sirkülasyonun çok olduğu bir kuruluşta çalışıyorsak yani ilk kabul birimi kadın konuk evleri gibi yerler sirkülasyonun çok olduğu yerlerdir ama işte mesela çocuk evi ya da işte ne bileyim huzur evlerinin de çok fazla sirkülasyonu olmaz. Yeriniz yoksa maalesef birinin vefat etmesini beklersiniz ya da nakil olmasını beklersiniz ki başka biri gelsin. O yüzden hani oralarda daha şey yok akışkan değildir. Giriş çıkış çok fazla yoktur. Ama her koşulda o kişinin uyuduğu yerde çalışıyorsunuz. O kişinin üzüldüğü, mutlu olduğu, işte banyo yaptığı ne bileyim hani bütün yaşamını yaşadığı yerde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yüz göz olma ihtimaliniz, mesafeyi koruyamama ihtimaliniz artmış oluyor. Ama bunun bir avantajı da şu, o kişiyi önünde yani derinlemesine tanıyorsunuz. Boylamsal olarak görebiliyorsunuz. Sizin karşınıza sadece bir saatliğine çıkıp bir profil çizmiyor. Öbür tarafı da bu. Yani dünkü davranışlarıyla bugünkü davranışlarını birbirine kıyaslayabilme fırsatınız oluyor. Bu biraz mesleki deneyim meselesi. Özlem'in dedikleri çok doğru. Birlikte çalışmak önemli. İşte nöbetten gelen nöbetçinin getirdiği akşam ne olmuş bu bilgileri öğrenmek önemli. Ya da bir başka meslek elemanı çalıştıysa ona ne anlatmış? Bakım personeli, temizlik personeliyle ne konuşuyor? Bunları öğrenmiş olmak önemli. Çünkü bazen başka profiller çizmeye çalışılabiliyor. Ama işte siz mesleki becerinizi, deneyiminizi kazandıkça da o kıyası yapabiliyorsunuz yatılı kuruluşlarda. Teşekkürler Özlem bunu hatırlattığın için. Bu arada yatılı kuruluşlarda isterseniz nöbet de tutabiliyorsunuz. Bu da bazen problem olabiliyor. Ben çok akışkan bir kuruluşta erkek çödemde çalıştım. Erkek suça sürüklenmiş ergenlerin bulunduğu, kaldığı çocukların bulunduğu yerde çalıştım. İlk kabul birimiydi aynı zamanda ve nöbet tuttum. Hiçbir problem yaşamadım. Tutabilirsiniz. Eğer hani o konuda da kendinizi diğerleriyle eşit sayabilirsiniz. Oğuzhan son olarak söyleyeceğin bir şey varsa onu da alalım. Benim söyleyeceklerim bitti. Sonra kaydı durduralım ve öyle devam edelim.
Ya, mesleki beceriler de çok zaman isteyen, zamanla da gelişen, değişen, aldığınız eğitimin durumuyla, hangi meslek grubuna olduğunuzla ilgili bunlar çok önemli şeyler. Ya bunların hepsi hemen hemen herkes için, sizinle işe başlayan yeni atanan arkadaşlarımız için de geçerli. Ama sistemlerin varlığı, erişilebilirlik bunlar çok başka şeyler. Sirkülasyonun fazla olduğu yerlerde insanları her zaman tanımanız, pat diye anlamanız gerekmiyor. Hizmet almaya gelen kişi sette görev yapıyorsanız size yalan elbette söyleyecektir. Çünkü oradan bir kazancı var. Bu meseleleri kişiselleştirmemek çok önemli. Yani ben set incelemelerinde müracaatçının bana çokça yalan söyledi. Biliyorum. Bazen o yalanını anladığımı hissettiriyordum. Bazen hissettirmiyordum. Yalanın şekline, durumuna ve müracaatçının psikolojisine göre. Ama bu tarz durumlarda meseleleri kişiselleştirip düşmanca ya da kişiyi suçlayıcı davranmak yerine
ya da kendimizi acımasız davranmak yerine. Ben olduğum için yalan söylüyor değil de.
Aynen. Bu durumun sonuçta hepimiz az çok neden kaynaklanabileceğini biliyoruz. Bu eğitimleri aldık. Neden kişinin yalan söyleme ihtiyacı duyduğunu bilmek ve bunu ona göre değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu tarz şeyler zaman içerisinde öğrenilecek, tecrübe edilecek şeylerdir. Ama göreve ilk başta başlayan arkadaşlar için en büyük tavsiyem mutlaka sosyal inceleme giden meslek elemanları vardır. Ve bu kör olduğunuz için değil bu arada. Ben iki haftadır bizim kurumuza 3 tane arkadaşımız başladı ve bunlar kör değil. Bu arkadaşlarımıza biz ne iş yapıyorsak görmesi için çaba gösteriyoruz. Ben üst yazı yazarken çağırıyorum, bir görüşme yaparken, ilk görüşme yapıyorsam çağırıyorum. Çok devam eden sürekli bir görüşme değilse. İşte sosyal incelemeye gidiyorsak beraber gidiyoruz. Bir başka iş varsa yapıyoruz. Çünkü hangi birimde çalışacakları onların da hemen hemen belli değil. Ve bu birimleri görmesi, işleyişi nasıl devam ettiğini görmesi önemli. Hangi mezun, ne mezun olurlarsa olsunlar işte meslek eleman olarak çalışacaklar ama sonuçta okuldaki öğrenilenler var, bir de saha var. Bunları görmekte fayda var. Siz de bu konuda istekli olun. Yani sette çalışıyorsunuz. İşte dosya henüz elinizde olmayabilir ya da KMC'de çalışıyorsunuz. Daha tam yetkileriniz, işte sistem girişleriniz açılmamış olabilir ama incelemeye giden kişiye işte hocam ben de sizinle incelemeye çıkabilir miyim, gelebilir miyim diyebilirsiniz. Tabii ki.
Ya da görüşmeye katılabilir miyim?
Evet, kişiler arası iletişim de önemli bu noktada. Hani nasıl biri bu kişi? Bu da çok önemli. Bu tarz şeylerden çekinmeyin çünkü bunun kör olmanızla ilgisi yok. Yeni başlamanızla ilgisi var. Tamamen bununla ilgisi var. Bu noktalar işte farklı ekolleri, farklı davranışları görmek lazım. Örneğin işte bir gün Elif Hoca ile çıkarsınız, bir gün işte Özlem Hoca ile çıkarsınız. Elif Hoca'nın inceleme tarzını ya da görüşme tarzını görürsünüz. Özlem Hoca'nınkini görürsünüz. Siz aldığınız eğitim zaten var. Buna göre ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Sonra işte bir gün gidersiniz. Bu kez de Gülçin Hoca'nın incelemesini görürsünüz. Onun nelere dikkat ettiğini görürsünüz. Kendi tarzınızı oluşturursunuz. Farklı kişilerin yaklaşımlarını görmekte de fayda var diyorum. Benim de son söyleyeceklerim bunlar açıkçası.
Peki en azından kaydı dinleyenler için iyi bir oturum oldu. Birkaç şey görmüş olduk. Başka kurumlardan da buna benzer oturumların
hocam,
yapılmasına ihtiyaç
dedim.
Olduğunu. Merhaba, iyi akşamlar.
Birkaç kelam da ben etmek istiyorum. Biraz geç katıldım. Kusuruma bakmayın. Kayıt durdurmasına gerek yok. Ben Mesut Yurt, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erkek Çokim biriminde çalışıyorum.
Tuğçe'yle çalışıyorsun.
Evet. Kiminle?
Tuğçe Çay Turgut'la
çalışıyorum. Tuğçe'yle beraberdik bugün. Bugün Tuğçe'yle beraberdik. O şeyde, ÇES'te ama şu an bugün bize bir görüşmeye geldi. Beraberdik. Şimdi tekrara düşersem kusura bakmayın, ben son kısmında katıldım. Ben öğretmenim normal şartlarda. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 25 yıla yakın bir çalışmam vardı. 3 yıldır da Aile Sosyal Hizmetler'de ÇOKİM biriminde görev yapmaktayım. Benim gördüğüm problem şu: Aile Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde ya da taşra teşkilatında, yani engellilere hizmet veren, engellilerin birçok problemiyle birebir alakalı olan bir kurum olmasına rağmen engellilik kavramını ya da engelli çalışan kavramını halen özümseyememiş bir kurumla açıkçası karşı karşıya kaldım. Ben geldiğimde çok yadırgamıştım. Yani size hani yardım alan ya da işte engelli maaşı bağlanan bir bireymiş gibi bakılıyor açıkçası. Böyle bir yaklaşım tarzı var. Belki bu taşra teşkilatlarında böyle görünüyor olabilir. Yani ben kendi adıma Milli Eğitim'de DYS dediğimiz bir program var mesela. CAUS'la falan ekran okuyucu programlarla çok harika çalışan ve bütün işlerimi orada yapabildiğime rağmen ya burada böyle bir olanak kendimize açıkçası sunulmadı. Mesela yazışma konusunda olsun, ne bileyim bu yazışma programlarının gerek belgenetin gerekse diğer programların burada yani yazışma programlarının kullanımına yönelik bir çalışma yapılması lazım. Yani burada çalışan arkadaş görme engelli arkadaşlarımız için hizmet içi eğitim kurslarının acilen düzenlenmesi gerekiyor. Mesela bir kısmı çok istekli oluyor. Daha önceden ön bilgilere sahip bu işi yürütüyorlar ama bir kısmına bakıyorsunuz. Gerçekten zaten kurum yetkilileri kişileri çok fazla çalıştırmak istemiyor. Yani işte otursunlar gibi bakıyor. Onlar da tembelse, bizim arkadaşlarımız da tembelse onlar için bir biçilmez kaftan oluyor açıkçası bu alanlar. Onun için burada ben bu toplantıyı çok değerli ve önemli buluyorum açıkçası. Yani bunun Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na işte engelli birimiyle alakalı bir birim olabilir. Ya da başka bir eğitimle alakalı birimlerde hizmet içi eğitimin bu belgenetin iyi bir şekilde arkadaşlarımıza öğretilmesi gerekiyor. Birincisi zaten burada programı kullanmak yani siteyi kullanmak ekran okuyucu programlarla. İkincisi de işte resmi yazışma kuralları dediğimiz biraz önce arkadaşlar da bahsettiler. Bunları da içerikte anlatılması ya da eğitimler sayesinde mesela yaz döneminde bir haftalık 10 günlük birebir eğitimlerle bu işin çözülmesi lazım. Aksi takdirde açıkçası şimdi mesleki becerilerimizi zaten hani hem okuduğumuz okullar gereği hem de göreve başladıktan sonra bunları ediniyoruz zaten. Yani burada bir sıkıntı çok fazla olmuyor. O tecrübelerimizi kullanıyoruz falan. Ancak bakış açısı ile resmi yazışma kuralları programın açıkçası çok iyi bir şekilde görme engelliler tarafından öğretilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Böyle böyle işte o yüzden bir ağ kuruyoruz birbirimizle. ASHB Görme Engelliler WhatsApp grubu birbirimize destek oluyoruz. Bununla ilgili yani bizimle iletişime geçebilirsiniz kayıttaki arkadaşlar. Burada bulunup da grupta bulunmayan arkadaşlar. Bakanlık EBS döneminde belgenet olmazdan önceki EBS döneminde erişilebilirlik çalışmaları yapıldıktan sonra böyle bir eğitim planlamıştı ama sonra çat diye belgenete geçildikten sonra bu iş kalmış oldu. Evet, gerekli bir şey olabilir. Ama biz de birbirimize desteğimizi en azından yitirmemek açısından en azından bu kazanımımız
belki
var.
Belki sivil toplum olarak da bunun için bir savunucu
baskı, faaliyeti kurgulayabiliriz. Baskı evet yapabiliriz. Evet, bu önemli
dernek olarak.
Evet, güzel olur.
Bunun planlamasını yapabiliriz. Bu tarz şeyler çok önemli. Çünkü erişilebilir olması önemli değil sistemin. Bir taraftan da kullanılabilir, kullanıcı evet, tarafından aynen. Kullanılabilir olması önemli. Bunu sağlaması da yükümlü olan şey de bakanlık. Nasıl diğer kullanıcılar için bunu sağlıyorsa engelli kullanıcılar, çalışanlar için de bunu sağlaması gerekiyor. Sistem erişilebilir mi? Erişilebilir. Ama kullanıcı bunu kullanamadıktan sonra bu erişilebilirliğin de bir anlamı kalmıyor. Bu noktada da belki idari bazı girişimlerde bulunmak gerekebilir. Bunu da hem gerekiyorsa sivil toplum üzerinden, gerekiyorsa bireysel çabalarımızla denemeliyiz diye düşünüyorum. Ben de.
O zaman ya, son kaydı kapatmadan kadınsa... önce iletişim bilgilerimizi paylaşalım mı? Tabii. mail@engelserişim.com Ege'nin adresini de Oğuzhan verirsen.
bilgi@eged.org bilgi@edirne-giresun-edirne-denizli.org Aynı zamanda işte eged.org veya engelsizlerisim.com web siteleri. Bunlar üzerinden ulaşabilirsiniz bize.
Yani hem o WhatsApp grubuna katılmak için hem ASHB ile ilgili ya da diğer belki kurumlarda çalışan arkadaşlar da dinleyecek katılımlar oldu. Bunlarla ilgili de böyle bir yani buradaki bir kişiye tabii ki bir oturum yapmak güzel olur ama belki bir taban bir bakanlık başka bir bakanlıkla ilgili bir kitle varsa o bakanlıkta çalışanlara yönelik başka buna benzer bir oturum planlanması açısından da bu derneklere ulaşabilirsiniz. Yapabileceğimiz bir şey olursa kendi kitlenizle birlikte gelebilirsiniz. Peki o zaman herkese teşekkür ediyoruz. Kaydı durdurduktan sonra buradaki arkadaşlarla bir dertleşelim olmazsa. Yeni başlayan herkese yeni işlerinde başarı diliyoruz. Hayırlı olsun. Umalım ki doyurucu bir meslek hayatınız olsun.
Katılan ve dinleyen herkese de
teşekkür ediyoruz. Herkese de teşekkür ediyoruz buradaki arkadaşa da.